Ayrım 7. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 77. Şerif yardımcılığı elbette hızlı silah çekmekten ibaret değildi. Taşra polislerinin kendi arama emirlerine, hatta bazen de tutuklama emirlerini yazmaya yetkileri vardı. En yakın mahkemenin 90-100 kilometre uzakta olduğu, dedektifin oraya gidip dönene kadar geçireceği 2 saatte zanlının kasaba dışına rahat rahat kaçabileceği düşünülürse, bunun lojistik bir zorunluluk olduğu söylenebilirdi. Yeni şerif yardımcıları sahip oldukları bu benzersiz polis gücünden dolayı genelde bir süre kendilerine gelemezlerdi. Fakat sonra yazılması gereken yasal belgeler ve sıkıcı prosedürler devreye girince neyle karşı karşıya olduklarını anlarlardı. İstediğin mülkü aramak ya da dilediğin zanlıyı tutuklamak için kendi emirlerini kendin yazabiliyorsan senden iyisi yoktu tabii. Ama sonradan mahkemeye çağrılırsan ve de hakim yazdığın emirde hata bulursa vay haline. İşte o zaman topun ağzına bir tek kişi konuyordu ve o da sen oluyordun. Wyatt bu yüzden marangozluk dergileri kadar adli yayınları da takip etmek zorunda kalıyordu. Şerifliği diğer emniyet güçlerinden ayıran son şey de görev bölgelerindeki tek yargı yetkisinin onlarda olmasıydı. Mesela onların bölgelerine devriye göndermek için New Hampshire Eyalet Polisi bile izin almak zorundaydı. Şeriflerinse böyle bir zorunlulukları yoktu. Wyatt yargı dilini konuşturduğu sürece istediği yere girip çıkabilir, istediği yerde polislik taslayabilirdi. Gerçi onun görev bölgesinde nüfusun çoğunluğunu ayılar ve geyikler oluşturuyordu. Ama olsun, neyin ne zaman lazım olacağı belli olmazdı. Wyatt da bundan dolayı sınırsızmış gibi görünen gücünü doğru kullanmak için kanunları öğrenmişti. Şimdi de bütün bu bilgilerini yanına almış, şerif karakolunun yolunu tutmuştu. Normalde özellikle de böyle acil durumlarda her şeyi devriye arabasının içinden idare ediyordu. Fakat aracın GPS'i onu sadece en yakın otoyola kadar götürebilirdi. Bir kaçırılma senaryosu söz konusuyken hedefin ana yol dışında daha ücra yerlerde saklanacağına kesin gözüyle bakılabilirdi. Bu yüzden de GPS aletinin dışında 2 dedektif, birkaç tane de üniformalı memur istemişti. Binadan içeri girdiğinde üniformalı 3 erkek ve bir kadın memurun kendisini beklediğini gördü. Wyatt hemen işe girişip memur arkadaşlarına kısa bir bilgilendirmede bulundu. Bostonlu bir aile dün akşamdan beri kayıptı. Evde yasa dışı faaliyetlerin izine rastlanmıştı. O an için en güçlü ipucu kocanın montundaki GPS aletiydi ve onun da şarjının bitmesine yaklaşık 13 saat kalmıştı. Wyatt GPS koordinatlarını bilgisayarına girerken diğerleri de başına toplanıp beklemeye koyuldular. Tıpkı seri katiller gibi iyi dedektifler de internetin iz sürme gücünü kullanmayı bilmek zorundaydı. Ve onlardan biri olan Wyatt hedef koordinatların uydu görüntülerine ulaşmakta zorluk çekmedi. Resimleri büyüttüğünde karşısına önce bir köy yolu çıktı. Ardından orman kenarında küçük metruk bir bina ve binanın etrafında genişçe bir otopark alanı belirdi. Hedefin tam koordinatları ise ağaçların arasındaki bu otoparkın biraz ilerisinde bir noktaya işaret ediyordu. "İhtiyar Stanley'nin karavan restoranına benziyor," dedi Wyatt. Şerif yardımcılığına yeni getirilen Gina da başını hızla sallayarak "Evet efendim, orası," dedi. "Daha birkaç gün önce yanından geçtim. Üzerine tahta çakıp kapatmışlar." "Rehineleri saklamak için güzel bir yer," diye söze girdi Jeff. 45 yaşında ve 2 çocuk babası olan Jeff özellikle mali suçlardaki becerisiyle tanınan bir dedektifti. "Hem ulaşması kolay hem de izole bir yer. Civarda tek bir kişinin bile yaşamadığına eminim."
"İyi ama GPS sinyalinin binadan geliyor olması gerekmez miydi?" diye atıldı Gina. Wyatt kadının değindiği bu noktayı beğenmişti. Yeni bir memurun, özellikle de yeni bir kadın memurun kendini böyle rahat ifade edebilmesi güzeldi. Gina'nın geleceği parlak görünüyordu.
"İş sürücünün hassasiyeti artı eksi 30 metreyi bulabilir," dedi Jeff. "Yani sinyal binadan da geliyor olabilir."
Bu cevabı makul bulan Gina başını sallayıp başparmaklarını pantolonunun kemerine taktı.
Madem öyle mesele şu dedi Vayat. Önümüzde üç ihtimal var. Gittiğimizde ya sadece bir mont bulacağız ya montla birlikte kayıp ailenin ölü veya diri üyeleriyle karşılaşacağız. Ya da hem montu hem kayıp aileyi hem de onları kaçıranları bulacağız. Bu arada kaçıran ekip 4 kişi bile olabilir. Bu durumda ailenin 3 üyesini de sayarsak olay yerinde 7 kişiyle karşılaşabiliriz. Bizse 5 kişiyiz. Yani biraz da strateji konuşmamız gerekiyor. Durdu ve şimdiye kadar ağzını açmamış olan diğer dedektif Kevin'a baktı. Kevin iş yerinde şiddet ve rehine müzakereleri konusunda eğitim almıştı. Ona beyin demelerinin sebebi sadece zayıf ya da kitap kurdu tipli olması değildi. Adam oturup dersini çalışmayı seviyordu. Yeni yasal prosedürler mi getirilmiş, yeni adli tıp teknikleri mi çıkmış ya da yeni kriminoloji raporları mı yayımlanmış? Kevin'a sormanız yeterdi. Sadece bunlarla da kalmaz, yıl yıl takım takım oyuncu oyuncu bütün hokey istatistiklerini bilirdi. Her şeyi bilirdi bilmesine de bir tek cuma akşamları çıkacağı birini bulmayı bilmiyordu. Bir numaralı prosedür diye söze girdi Kevin. Sessizce yaklaş, araziyi keşfet. Adamları ürkütüp kaçırmak istemeyiz, öyle değil mi? O halde bir otoparka 5 devriye arabasıyla birden doluşmanın manası yok dedi Vayat, muzipçe gülümseyerek. Biz de 2 araç alırız dedi Jeff. 2'şer 3'er gideriz. O da fazla diye araya girdi Gina. Issız bir otoparka aynı anda 2 araba birden gitmemiz bile. Kevin arabalardan birini otoparka çeker, diğeri durmadan geçer diye devam etti. Devam eden araç biraz ileride durur. Memurlar olay yerine yürüyerek intikal ederler. Böylece araç orada rastgele durmuş izlenimi verebiliriz. Mesela haritasına bakmak ya da bacaklarını esnetmek isteyen bir şoför gibi. Gina'nın o duran arabada olmasında fayda var. Olay yerine baskına gelmiş polisler gibi değil de gezmeye çıkmış bir çift gibi görünmeliler. Plan Wyatt'ın aklına yatmıştı. Çok geçmeden diğerleri de ona katıldı. Herkes yeleğini giydi mi diye kontrol etti. İyi bir ekip olmuşlardı, her zaman hazırlardı. Daha da önemlisi harekete geçip iyi bir şeyler yapmaya heveslilerdi. Wyatt mobil GPS aletini açıp koordinatları girdi ve artık işe koyulmaya hazırlardı. Wyatt bir zamanlar evliydi. Stacy Kupeski ile güzel kızdı Stacy. Müthiş bir kahkahası vardı. Wyatt'ın ilk dikkatini çeken bu olmuştu. Kalabalık bir barda uzaklardan bir yerden gelmişti kahkahası ve Wyatt bu kahkahayı daha fazla duymak istediğini o anda anlamıştı. Sonrasında 6 ay çıkmışlar, ardından da yüzükleri takmışlardı. Stacy'nin kadınların önemli gecelerde olmazsa olmaz saydığı türden şık kemerler, ışıltılı büstiyerler ve daha bir dolu simli giysi sattığı sosyetik bir butiği vardı. İşi parakende mağazacılık olduğu için hafta sonları ve tatil günleri de çalışıyordu. Ve aynı günlerde nedense yasa dışı aktivitelerde tırmanış gösterdiği için bu durum Wyatt'ın çalışma düzenine de uyuyordu. Fakat sorunun ta kendisi buydu aslında. O çalışıyordu, Wyatt çalışıyordu, yolları ancak pazartesi akşamları kesişiyordu. Stacy dışarı çıkıp bir şeyler yapmak için ısrar ederken, Wyatt bir tek evde oturup tahta parçalarını cilalamayı, sonra da kurumalarını seyretmeyi istiyordu. Öyle böyle 18 ay idare ettiler. Sonra kadın dışarı çıkmaya ve en iyi müşterilerinden birinin kocasıyla bir şeyler yapmaya başladı. Bunu duyan müşterisi deliye döndü, gidip Stacy'nin dükkanını aşağı indirdi. Kocaya mahkemeden uzaklaştırma emri çıktı. Wyatt'a da boşanma yolu gözüktü. Meslek hayatından eksik olmayan gürültü patırtıyı özel hayatında istemediğini bu sayede anlamış oldu Wyatt. Üstelik Stacy'ye hiç mi hiç kızgın olmadığını fark etmişti ki bu da iyi bir şey olmasa gerekti. İnsan karısının bir başkasıyla yatmasını umursamaz mıydı? Neyse ne, Stacy ile arkadaş kalmayı başarmışlardı. Tabii daha çok Wyatt hala umursamadığı için. Wyatt'ın tek pişmanlığı çocuğu olmamasıydı. Tabii Stacy'den değil, Tanrı korusun bu tam bir felaket olurdu. Yine de Wyatt'ta mutlu bir yuvası, 2 çocuğu olsun isterdi. Erkek ya da kız fark etmezdi. Yeter ki istediğinde bir ağaç ev yapsın, istediğinde top oynasınlar ama hep beraber olsunlar.
Başta küçük bir vaat olsun, birkaç bir şey öğretsin, ergenlik çağına geldiğinde de varsın baş kaldırıp beni anlamıyorsun desin. Bu bir de güzel bir şeydi. Çocuklar büyürken böyle oluyordu. Ne de olsa dünya böyle dönüyordu. Baktı ki bu yaştan sonra olmayacak, eşin dostun çocuklarını ödünç almaya, onlara mücevher kutuları, saatler, korsan sandıkları yapmayı öğretmeye başladı Wyatt. Cumartesi günleri güzel bir aktivite oluyordu. Küçükler kendi elleriyle bir şeyler yapabildikleri için gururlu ayrılıyor, Wyatt da dedektifliğe giriş dışında bir şeyler öğretebildiği için mutlu oluyordu. Şu sıralar annesi onun barınaktan bir köpek alması için uğraşıyordu. Mesela artık ihtiyarlamış bir arama kurtarma köpeği alabilirdi. Annesi sen böyle şeylere yatkınsın diye bastırıyor, Wyatt da bunu keşiş gibi münzevi bir hayat sürdüğüne yoruyordu. Zamanı geldiğinde flört de edecekti elbette. Fakat önce şu şarap dolabını bitirmesi gerekiyordu. Bir de Boston'lı kayıp bir aileyi kurtarması. Terk edilmiş restorana yaklaştıklarında otoparkın önünde durmaya Gina ile ikisi gönüllü olmuştu. Üzerinde herhangi bir ibare olmamasına rağmen ben polisim diye bağıran devri arabaları ve resmi üniformalarıyla pek de gizli kapaklı bir operasyon olmayacaktı bu. En azından şapkalarını çıkarmışlardı ve omuzdan yukarısına bakıldığında sivil gibi duruyorlardı. Wyatt ayağını gazdan kesip sinyal lambasını yaktı. Etrafta kimseler yoktu. Gina'nın dediği gibi restoranın üstüne tahtalar çakıp kapatmışlardı. Arabayı sol tarafa doğru yanıp sönen GPS hedefinden uzağa sürdü. Niyeti operasyonu aceleye getirmek değildi. Tek istediği restoranın arkasına göz atmaktı. Orada da kimse yoktu. Ne açık bir kapı, ne tahtası kırılmış bir pencere. Arabanın burnunu yavaşça çevirerek yeniden yola çıkmak istermiş gibi geniş bir daire çizdi. Kucağında duran GPS aletinden gözlerini ayırmayan Gina, kuzey yönünde 15 metre ileride diye fısıldadı. Wyatt da bakışlarını kuzey yönüne çevirdi. Önce etrafı sık çalılarla çevrili ağaçlar gördü. Ardından da tekerlek izlerini fark etti. İzler tazeydi. Ormana yaklaştıkça derinleşiyorlardı. Bunlara neredeyse paralel uzanan diğer izlerse aracın nerede durup beklediğini, oradan da yola ne şekilde geçtiklerini gösteriyordu. Lanet olsun diye homurdandı Wyatt. Gina kafasını çevirmeden yan gözle ona baktı. Araç buradaymış. Görünüşe göre ormanın dibine kadar gelmişler, sonra da dönüp gitmişler. Bir şey bırakmak için diye düşündü Wyatt. Belki sadece bir mont, belki de üstünde mont olan bir ceset. Gina uzanıp kepini aldı ve bir şey demeden kafasına taktı. Wyatt da telsizi açıp konumlarını takviye aracına bildirdi. Cevap Kevin'dan geldi. Yayan 5 dakika mesafedelerdi. Yeterince yakınlar diye düşündü Wyatt. Operasyon buraya kadardı. Gördüğü izler kadar sezgileri de aynı şeyi söylüyordu. Etrafta kimseyi bulamayacaklardı, her şey çok açıktı. Gina ile ikisi arabadan aynı anda indiler. Her ihtimale karşı bir süreliğine kapılarını açık bıraktılar. Ancak baktılar ki etrafta bir kıpırtı yok, silah sesi duyulmuyor, binadan dışarı fırlayan çıkmıyor, kapıları kapatıp işlerine devam ettiler. Wyatt dijital kamerayı açmıştı ve Gina da elindeki GPS aletine bakıyordu. ''Etrafı kolaçan et.'' dedi Wyatt ona. ''Ayak izleri falan görürsen üstlerine basma. Federaller yakında damlar. Delilleri bozduğumuzu görürlerse canımızı okurlar.'' Gina onaylar anlamda başını salladı. Kızın yüzü durgun, ifadesi sakindi. Ama Wyatt GPS aletini tutan elinin hafifçe titrediğini görebiliyordu. Wyatt korku değildir herhalde diye düşündü ama olabilirdi de. Korku olsun ya da olmasın damarlarında adrenalin dolaştığı kesindi. Şimdi bir bilinmeyene doğru ilerlerken aynı adrenalinin kendi damarlarına da hücum ettiğini hissedebiliyordu. O önde, Gina 2 adım arkasında, birbirlerinden ayrılmadan yürümeye devam ettiler. Yan yana durabilirlerdi elbette ama ıssızlığın ortasında iki hedef halinde boy göstermeleri bile yeterince aptalcayken o şekilde tek parça durmaları büyük hata olurdu. Rüzgar esti, alçak çalılıkları ışırdadı, ağaçların dalları salınmaya başladı. Güneş ışıldıyordu, etraf aydınlıktı. Sağdan soldan kuş sesleri geliyordu. Yoldan saatte 75 kilometre hızla bir araç geçip gitti.
5 metre diye fısıldadı Gina.
Elinden geldiğince hazırlıklı olmak isteyen Wyatt elini tabancasının kılıfına götürdü.
3 metre.
O anda Gina'ya da GPS aletine de ihtiyacı kalmadı. Apaçık görünüyordu her şey. Seyrek yeşilliklerin ortasında karanlık bir yığın. Neyse ki gördüğü şey ceset değil de dürülüp top yapılmış bir kumaş parçasıydı. Elini kılıftan çekti, kaşları çatıldı, bu kez daha hızlı yürümeye başladı. Yerde duran şeyi gören Gina ise GPS aletini indirip diğerlerine de haber vermek için telsizini açtı. Sonra ikisi birden gidip kumaş yığınının başında durdular.
''Pek bir şeye benzemiyor'' dedi Gina. ''Mont desen mont değil, ceket desen ceket değil.''
Wyatt eldivenlerini takıp yığını dikkatli bir şekilde açmaya koyuldu. Ardından elinde kalan uzunca ip şeklindeki kumaş parçasını inceledi. Giyeni hem sıcak hem de kuru tutan, zirvede çektirilen fotoğraflarda da şık görünmesini sağlayan ileri teknoloji ürünü bir kumaştı bu. Zengin bir Bostonlu'ya yakışacak kadar da pahalı bir şey olmalıydı. Eldivenleriyle kumaşın altını yoklarken eline düz ve ince bir şey geldi. GPS aleti. Parmaklarını etrafında sürdüğünde ise aletin köşelerinde aşınma olduğunu fark etti. Olay yerine bir süre daha göz gezdirdikten sonra nihayet kaçıranlar aleti fark etmişler dedi Gina'ya. Bu esnada Kevin, Jeff ve diğer memur da gelip arabadan inmiş onlara doğru yürümeye başlamışlardı.
Ya Justin Denman'in kendisi itiraf etti ya da adamlar üstünü ararken buldular.
Öyle ya da böyle aletin montun içinde olduğunu anlayınca tırtıklı olduğunu tahmin ettiğim bir bıçakla kesip buraya atmışlar.
Peki neden sadece aleti kesmişler diye sordu Gina kaşlarını çatarak. Neden montu olduğu gibi atmamışlar?
Wyatt cevap vermeden önce bir süre düşündü. Denman'in elleri bağlıydı. Yani montu çıkarmaları için önce adamın ellerini çözmeleri gerekirdi. Söylediklerine göre Denbe iri ya da güçlü kuvvetli bir adammış. Kaçıranlar da başlarına bir şey gelmesini istememiş olmalılar. Aletin kendisini kesip atmak hem daha kolay hem de daha risksiz.
Wyatt'ın düşünceleri böyle zamanlarda harekete geçiyordu işte. Kumaş yığınını alt üst edip kan izi aradı. Avcı bıçağı. Belli bir nedeni yoktu ya da belki de doğma büyüme New Hampshire'lı olduğundandı ama gözünün önüne ilk olarak bir avcı bıçağı gelmişti. Kumaşa saplanıp yırtarak delik açan bir avcı bıçağı. Hızlı ve kolay, tam olması gerektiği gibi. İki tane yukarıdan aşağıya, bir tane de çaprazlamasına bir kesik, kırt kırt kırt. Geride kalan kumaş parçasında kan lekesi olmamasına bakılırsa bunlar hem hızlı hem de yaptığını bilen ellerdi. Disiplinli eller. Adamlar hatalarını anlamışlar ama paniğe kapılmamışlardı ve soruna hemen orada hızlı, disiplinli ve zekice bir çözüm bulmuşlardı. Bu düşünceler Wyatt'ın hiç hoşuna gitmemişti. Dikkatini bu kez de yerdeki izlere çevirdi. Yerli halkın kullanmayı sevdiği büyük SUV araçların tekerlek izleri gibi geniş ya da yakında ortaya çıkacak olan kar lastiklerininkiler gibi derin değildi. Bunlar sıradan tekerlek izleriydi. Fakat yine de 3 kişilik aileyle birlikte 3-4 kişilik kaçırma ekibini içine alacak kadar büyük bir araca aittiler. Yani büyükçe bir kargo minibüsüne. Demek ki gecenin karanlığında bir minibüsle kenara çekmişler, sonra da içinde GPS aletinin olduğu kumaş parçasını çalıların arasına fırlatmışlardı.
Peki ama burada neden durmuşlardı? GPS aletinden haberleri var mıydı? Justin Denbe'nin bunu onlara kendi ağzıyla söylemiş olması pek muhtemel görünmüyordu. Çünkü ailesinin kaderi o monta bağlıydı. Belki de durmalarının nedeni mont değildi. Adamlar mola vermek için durmuş olabilirlerdi, biraz kestirmek ya da işemek için ya da belki de bir süre durup etrafa göz gezdirmek, navigasyona veya haritaya bakmak için. Buradan hem de gecenin bir yarısı pek gelen geçen olmazdı. Burası kenara çekip aileyi kontrol etmek için, ağızlarını aramak için ya da üstlerini başlarını yoklamak için uygun bir yerdi.
İşte bu kısmı gerçekten de düşündürücüydü. Kafasını kaldırıp Kevin'a baktı.
''Ben burada tek bir iz görüyorum, ya sen?'' Dedektif işini bırakıp yanına geldi, yere göz attı. Ben de tek iz görüyorum dedi sonunda.
Peki ayak izleri var mı?
Hep birlikte yeniden incelemeye koyuldular. Etrafa yayılıp çalıları aramaya başlamışlardı bile. Belki de sadece montu atmamışlardı. Yeterince ararlarsa başka şeyler de bulabilirlerdi. Bir süre sonra Kevin çömeldiği yerden ''Bunlar ayak izi olabilir.'' diye seslendi. İzlerin arasındaki toprak burada biraz bozulmuş gibi.
''Aracın 7 kişiyi alacak bir kargo minibüsü olduğunu düşünüyorum.'' dedi Wyatt.
''Mantıklı. Arabayı ağaçların dibine çekerler. İçlerinden en az biri dışarı çıkar. Dönüp arka kapıya gelir. Ancak maalesef izleri ayırt edemiyorum. Toprak çok sıkı.''
''Adam ya da adamlar minibüsün arkasına gelirler.'' diye sürdürdü Wyatt. ''Arka kapı açılır. Muhtemelen bağlayıp yere yatırdıkları reynelerini kontrol etmek için.''
Kevin omuz silkti. Bu noktada bir şeyden emin olmak pek mümkün görünmüyordu.
''Sonra montun içindeki GPS aletini fark ederler.'' diye devam etti Wyatt onu aldırmadan. ''Montu kesip açarlar. Aleti de ağaçların arasına atarlar. Ve nihayet yollarına geri dönerler.''
Kevin ayağa kalkıp yola çıkan tekerlek izlerini göstererek kuzeye doğru diye ekledi.
Öyle görünüyor.
Wyatt'ın aklına bir kez daha o kumaş parçası gelmişti ama üzerinde fazla durmadan bir sonraki soruya geçti.
Peki GPS aletini neden öylece atıp gitsinler ki? Monttan çıkarmış olmalarına rağmen bu haliyle de çalışıyor. Mesela neden aleti parçalayıp etkisiz hale getirmemişler?
''Nasıl yapıldığını bilmiyor olamazlar mı?'' diye bir öneride bulundu Kevin. ''Belki de polisin buraya kadar gelmesini umursamıyorlardı.''
Bu bölge
durdu ve ellerini açarak etraflarındaki ormanlık araziyi gösterdi.
''Gittikleri yerin bu bölgeyle alakası yoktur belki.''
Wyatt yumuşak bir sesle ''Ama artık biliyoruz ki New Hampshire'dalar.'' dedi.
''New Hampshire'da idiler.'' diye düzeltti Kevin.
''İstikametleri kuzey.''
Lanet olsun, şu anda Kanada'ya varmış bile olabilirler. Belki de Maine ya da Vermont'a döndüler.
Wyatt ikna olmamıştı, omuz silkti. GPS aletini kırıp parçalamaları gerekirdi. Onların yerinde olsa böyle yapardı. Çok da zor değildi ya. Bir çekişle, o da yoksa bir taş parçasıyla bile hallolurdu bu iş. Arkalarında ekmek kırıntısı bırakmaya ne gerek vardı ki? Hem de böyle işlenen suçun eyalet sınırlarını aştığını gösteren, federallerin de devreye girmesine neden olan bir ekmek kırıntısını. Büyükçe bir taşla 30 saniyede ortadan kaldırılacak bir riski göze almanın nasıl bir açıklaması olabilirdi ki? Montu bu şekilde bırakmaları adamların öngörüsüzlüğüne işaret ediyordu. Ama Wyatt yine de Boston'ın göbeğinden 3 kişilik bir aileyi tereyağından kıl çeker gibi kaçırabilen bir ekibin böyle aptalca bir hatayı nasıl yaptıklarına akıl sır erdiremiyordu.
Belki de tam tersi geçerliydi. Şüpheliler aptal falan değildi. Aksine öyle tecrübelilerdi ki buraya kadarki faaliyetlerinin izinin sürülmesini umursamıyorlardı bile. Planları tıkır tıkır işliyordu ve bir GPS aletinin Boston'ın sadece 3 saat kuzeyindeki bir noktada polis tarafından bulunması onları yollarından alıkoyacak değildi.
Bu düşünce ve ardındaki soğukkanlılık bir de o aleti $1000'lık bir montun içinden kimseye zarar vermeden çıkarıp almalarındaki ustalık Wyatt'ın keyfini kaçırmıştı. Bir süredir toprağı inceleyen Kevin doğrulup artık kayıp ailenin buradan geçtiğini biliyoruz dedi. Ama asıl soru şu anda nerede oldukları. İkisi birden kuzeye tekerlek izlerinin silinip gittiği yöne baktılar.
New Hampshire'ın kuzey kısmında etraf terk edilmiş yüzlerce kamp yeri, üzerine tahtalar çakılıp kapatılmış kır evleri ve ormanın içlerine dağılmış dağ kulübeleriyle doluydu. Ve kuzeye doğru ilerledikçe kimselere rastlamama ihtimali de artardı.
Yani Kevin haklıydı. New Hampshire'ın ücra bir köşesinde bir kumaş parçası bulunmuş bulunmamış, adamların umurlarında olmazdı. Çünkü bu noktadan sonra böylesine kırsal, yabani ve dağlık bir arazide kayıp 3 insanı bulmaya çalışmak. Neyse ki Wyatt'ın yetkileri neredeyse sınırsızdı. Mevzuata hakimiyeti üst düzeyde ve görev alanı uçsuz bucaksızdı. İki dedektif ve 2 şerif yardımcısından oluşan ekibine baktı. Çok kalabalık değillerdi belki ama partiyi hemen şimdi başlatabilirlerdi. Kendinden emin bir sesle tamam o zaman dedi. Kevin sen medyayla temasa geç, ailenin eşkalini ver. Adamlar yakıtsız ve yiyeceksiz yapamazlar. O yüzden bütün kamyon duraklarını, benzin istasyonlarını, yol kenarı lokantalarını, ayaküstü girip çıkılan her yeri takibe al. Jeff sen araçla ilgilen. Şüpheli bütün kargo minibüsleri için arama emri çıkarttır. Hazır o işe girişmişken Portsmouth'taki gişelerden kamera kayıtlarını da iste. Geri kalanlar için de davullara vurup bütün ekipleri uyandırma zamanı. Güneşin batmasına sadece 3 saat var. Haydi şu işi halledelim.
En azından ailenin hala hayatta olduğunu düşünebiliriz dedi Gina umutla. Öyle olmasa kaçıranlar sadece GPS aletini değil cesetleri de bırakırdı.
Evet böyle düşünebiliriz diye mırıldandı Wyatt. En azından şimdilik.
7. ayrımın sonu. Sayfa 91.